Ayrım 5, sayfa 43. Yok olmak istediği halde hala buralarda, bu kalıpta oyalandığını gördükçe birbirinden kötü günler geçirdi. Delik açık bir kahkaha misali paramparçaydı. Ama yaşadı ve nice sonra bir sabah alacasında yeniden çıktı sokaklara. Eskisi gibi değil ama bir başkalık vardı sokağa çıkışında. Etrafa bakındı. Her zamanki gibi değil ama bir başkalık vardı etrafa bakınışında. Bir iğne yastığıydı göz bebekleri. Işık çemberine batan kem gözlerden, bet sözlerden delik deşikti. Bazı bazı deliklerden su sızıyordu. O da böyle ağlıyordu. O kadar uzun zaman olmuştu ki yürümeyeli, ne bacaklarının her adımda titremesine mani olabiliyor, ne de gideceği yönü tayin edebiliyordu. Her yön birdi sanki. Her geçit aynı çıkmaza açılıyor, her sokak tıpatıp ötekine benziyordu. Galiba bıraktığı gibiydi hayat. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi'nin ne bunca zamandır ortalıkta olmadığından haberdardı, ne de geçirdiği buhrandan. Bir kadın geçiyordu sokaktan. Genç ve dinç. Biraz da hoppa. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi, su başını kesmiş harami gibi dikildi kadının karşısında. Nereye böyle? Evime dedi kadın. Sanki evi hemen oracıktaymış gibi, eliyle iki adım ötesini işaret ederek. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi iyice yaklaştı kadına. Dudaklarını görmek, gördüğünü öpmek geçti içinden ama daha bunu düşünür düşünmez şekeriz bir tat doldu ağzına. Ceviz içi diye açıkladı kadın. Cevizli baklava açmıştım. Şerbeti yapıştı kaldı üzerimde. Baklavaya benzedim zar, yapış yapış, güllaç gibi olacağım yakında. Kırış kırış, hiç istemezdim böyle olmayı. Peki nasıl olmak isterdin diye uzaklaşan kadının arkasından bağırdı Keramet Mumi Keşkememiş Efendi. Ah, vitrindeki bonbonlar gibi olmak isterdim. Onlar rengarenk ve cıvıl cıvıl. Başka şeyler de söyledi ama o kadar uzaklaşmıştı ki artık ne dediği anlaşılmıyordu. Tam köşeyi dönüp gözden kaybolacaktı ki burkulan ayağını ovuşturmak için durdu. İşte o zaman Keramet Mumi Keşkememiş Efendi son bir soru sorma fırsatı buldu. Peki nerede var böyle bonbonlar? Kadın eğilmiş bileğini ovarken rüzgar da muzipçe oynaşıyordu. Rüzgar kah sinsice önden yaklaşıp kadının çarşafını üzerine sımsıkı yapıştırarak vücudunun hatlarını ortaya çıkarıyor, kah bir sağa bir sola savrularak saçlarını açmaya çalışıyor, kah uğultuyla arkadan esip kalçalarını avuçluyordu. Bir an için kendini koyvermişti kadın, bir an için görünür kılınmıştı saklık kalan ne varsa. Hepsi göz açıp kapayıncaya kadardı. Bir göz aldatmacasıydı topu topu. Kadının verdiği cevap yerine ulaştığında o çoktan sırra kadem basmıştı. Pera'da, Pera'ya, Pera. İşte o zaman Keramet Mumi Keşkememiş Efendi anladı ki memleketin kadınlarına bir haller olmuştu. Acaba o inzivadayken mi değişivermişti kadınlar? Yoksa nicedir böylelerdi de o mu geç kalmıştı görüleceği görmekte? Acaba hakikaten bıraktığı gibi miydi hayat? Yoksa o evinde buhran geçirirken çok şeyler mi değişmişti memlekette? Her halükarda sokağa bir başka çıkıp etrafa bir başka bakındığı o gün gayet iyi anlamıştı ki bundan böyle eski adetlerin pabucu damlarda aranmalıydı. Artık revaçtaydı yeni ve Avrupa'yı olan ne varsa. Belli ki sönük kalıyordu cevizli şerbetli baklava tepsileri, bonbonları sarıp sarmalayan rengarenk jelatinlerin çığırtkan cazibesiyle kıyaslandığında. Gani ganiydi baklava, bonbonlarsa tadımlık. Yiyip bitirmek için de baklava, bonbonlarsa seyirlik. Tek başına bir keyifti bonbonlar. Baklava ise konu komşu ikramlık. Bilinmeyendi bonbonlar, baklava ise tanıdık. Tepsinin neresinden kesilirse kesilsin hep aynı kalırdı baklavanın kalıbı ve tadı. Oysa bonbonların birbirlerinden farklı oldukları, sarındıkları kağıtların rengine bakar bakmaz anlaşılırdı. Baklava bir kez yapışınca insanın üstünde kalan, tadı yavan olandı. Bonbona gelince o her daim peşinden koşulan, bir türlü tadına varılamayandı. Biri mideye hitap ediyordu öncelikle, öteki ise göze. Tek bir kadın, bir tek kadındır demedi Keramet Mumi Keşkememiş Efendi. Daha kaç kadın tanımalıydı ki yeterince kadın tanımış olmak için. Kaç kitap okuyunca alim, kaç diyar görünce gezgin, kaç hezimetten sonra bezgin olurdu insan. Kaç olunca çok, kaçta kalınca azdı rakamlar. Madem ki kırılmıştı ayna, bir yeterdi Keramet Mumi Keşkememiş Efendi'ye. Biri bine böler, kıtlıkta kuraklıkta eksilte eksilte, bollukta berekette çoğalta çoğalta çarpardı bini birle. Zaten o rakamlardan biri fevkalade bulurdu. İnsanın canı neresinden acırsa kalbi orada atardı. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi parmaklarını gözlerine bastırdı. Faydasızdı. Durmuyordu. Kalbi gözlerinde atıyordu. Ve birden perçinlendi parçalar. Kendi derdiyle kadının derdini birleştirmenin yolunu bulmuştu. Çünkü her şey her şeyle bağlantılıydı. Suda dağılıveren Ebru misali kendi içine doğru şekil aldı düşünceleri. Madem ki küçüklüğünden beri bu kadar acayip olmasının yegane sebebi gözleriydi, o da bundan böyle sırf gözlere hitap edecekti. Ne kaybettiyse kendi gözlerinin yüzünden, fazlasını devşirecekti başkalarının gözlerinden. Ve bunu başarabilmek için memlekette esen rüzgarın yönünü kollayacaktı. Ne gazabından kaçacaktı rüzgarın, ne el etek öpmek için arkasından koşacak, ne de döküp saçtıklarını toplayacaktı. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi'nin niyeti, dosdoğru rüzgarın üzerine gidip gözlerinin içine bakmaktı. Çünkü rüzgar ne vakit deli deli esse, insanı yüzüne yüzüne, kireç, katran ve balçıktan, çalı çırpı, börtü böcek ve toz topraktan bir perde örtülürdü açık gözleri. Öylesine acıtırdı ki perde, ona bakmaya yeltenen, gözlerini kapatmaya mecbur kalırdı. Bu sebeptendir ki, herkes rüzgarın gözle görünmez olduğuna inanırdı. Oysa Keramet Mumi Keşkememiş Efendi'nin gözleri, yani acayipliğinin ve mutsuzluğunun sebebi olan gözleri, yani iki kesik, iki incecik çizgi halinde çekilmiş gözleri, yani zaten hiçbir zaman açılmamış olan gözleri, rahatlıkla rüzgara bakabilirdi. Rüzgara dosdoğru baktığında memleketin ahvalini seyran edip gidişatını çözebilir ve bu gidişattan sebeplenmek için ne yapması lazım geldiğini keşfedebilirdi. Bu keşiften hareketle şimdiye değin sadece mihnetin çektiği gözlerinin şimdiden sonra semeresini görebilirdi. Bile isteye aynayı kırdığı gerdek gecesinden bu yana yaşamak için bir sebep bulmuştu ilk defa. İnsanın canı neresinden acırsa kalbi orada atardı. Şimdiye değin Keramet Mumi Keşkememiş Efendi'nin kalbi gözlerinde atmıştı. Ve şimdi gözleri yüzünden çektiği yalnızlığın acısını binlerce insanı etrafına toplayarak çıkartacaktı. Gözlerinin yüzünden zehir olan hayatını gözlerinin sayesinde ballandıracaktı. Başkalarının göremediklerini gördükçe gözleri başarmanın şerefine kaldıracağı her kadehi insanların bulaşıcı körlüğünün karanlık iksirinden damıtacaktı. Bu amaçla evvela memleketin gidişatını kollayıp mantar toplar gibi toplayacaktı gidişata körü körüne inananları. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi kararını vermişti. Madem ki artık neyin nasıl göründüğündeydi Memaliki Osmaniye kadınlarının aklı fikri, o da bundan böyle bin kadına bir seyirlik dünya sunacaktı. Ve madem ki sorduğu sualin cevabıydı Pera, o da her ne yapacaksa orada yapacaktı. Tiyatrolarda Pınar'ın başı çoktan tutulmuş, rekabet adam akıllı kızışmıştı. Sıfırdan yola çıkıp da bir yerlere varabilmek hem zaman isterdi hem zahmet. Oysa Keramet Mumi Keşkememiş Efendi yaptığı işin neticesini hemen görmeliydi. Kılık kıyafet işinde belli ki çok para vardı ama seyirlik bir dünya kurmaktan kastettiği tam olarak bu değildi. Bir ara göze ziyafet, keseye eziyet, binbir surat bir sirk kurmak geldi aklına ama bundan da çabucak vazgeçti. Epeyce dolanıp fikir danıştıktan, uzun uzun düşünüp taşındıktan sonra nihayet tercihini yaptı. Devasa bir çadır kuracaktı. Öyle bir çadır ki değil günlerce, değil senelerce, asırlarca unutulmayacaktı. Öyle bir çadır ki kuyruğunu yutan bir yılan gibi başlangıcında sonlanıp sonunda başlayacak, gözlerden çıkıp yola gene gözlere varacaktı. Çadırın rengi vişne rengi olacaktı. Vişne rengi çadırda seyirlik bir dünya sunacaktı binlerce kadına. Minicik bir oğlan var edebilmenin bedelini devasa yokluğuyla ödeyen, kadından dünyaya gelen, altı ablanın elinde büyüyen ve şu hayata evvela iki cinsi birbirinden ayıran hudut boyunu arşınlayan. Ablalarından her birinin kendi kocasını nasıl idare ettiğini epeyce gözlemlemiş bulunan, bu idare etme biçimlerinin benzerliğinin hiç de tesadüfü olmadığını, ortada bütün kadınların bildiği ama asla söze dökmediği kurallar bulunduğunu ve şöyle bir düşündüğünde aslında aynı kurallar uyarınca yetiştirildiğini anlayan, gerdek gecesinin sabahını aklından çıkartamayan ve zaten doğuştan Allah vergisi bir zekaya sahip olan Keramet Mumi Keşkememiş Efendi, kadın gözüne hitap edecek bu seyirlik dünyayı tasarlarken pek de zorlanmadı açıkçası. Kadınların kendilerinden daha çirkin kadınlar görmekten içten içe pek hoşlandıklarının farkındaydı. O halde o da onlara görmek istediklerini gösterecekti. Vişne rengi çadırın seyirlik dünyasında çirkinler ya da en çirkinler değil, çirkinliğin ta kendisi teşhir edilecekti. Birbirlerini ne dualarında zikreden ne de rüyalarına buyur eden bunca farklı kadının akşam ezanından sonra bu zorlu yokuşun tepesindeki vişne rengi çadırın batıya bakan kısmında toplanmalarının sebebi birdi. Samur kız. Kadınlar buraya bilhassa onu, çirkinler çirkini, hilkat garibesi, cibilliyet vebali Samur kızı görmeye gelmişlerdi. Memaliki Osmaniye, komşunun bahçesinden elma aşırmış bir çocuğun telaşıyla arkasına bakmaya cesaret edemeden batılılaşırken, Pera'da bir yokuşun tepesinde kurulan vişne rengi çadırda Samur kızın ne aradığını anlayabilmek için biraz gerilere uzanmak lazım şimdi. Geriye, yani bütün sırları sırlayan geçmişe. Zamanda ve mekanda yola koyulmak lazım şimdi. Öyle fazla geriye değil, yaklaşık 2 asır öncesine. Öyle fazla uzağa da değil, Sibirya topraklarını. Çünkü bundan 2 asır önce Sibirya'da başladı çirkinler çirkini, hikat garibesi, cibilliyet vebali Samur kızın hikayesi. Ama işin doğrusu bu kısmı tamamen atlamak mümkün. Yazmadan geçmek de mümkün, okumadan geçmek de. Hiç oyalanmadan buralarda rahatlıkla sıçranabilir bir sonrasına. Yani bir sonraki rakama. Ne de olsa hiç yaşanmayabilirdi olanlar. Nedenli çirkin olursa olsun seyirlik olan, hakkı vardı görülmemeye, gözden ırak kalmaya. Hem gözden ırak kalabilseydi eğer bu kadar çirkin olmazdı zaten. Yok eğer illa da göreceksek görmeden geçebileceklerimizi, 1648 Sibirya'sına gitmek gerekecek şimdi. Sibirya, 1648. Tanrı yukarılarda, çar uzaklardaydı. Cadılar dolaşıyordu ortalıkta. Cadılar düğümlenmiş dillerinin altında sakladıkları küflenmiş zehri üflüyordu şerbet çotlarına. Sapır sapır döküldükçe köylüler, fersah fersah öteden duyuluyordu ölümün genzi yakan kokusu. Kar lapa lapa kutsuyordu, iştahla ağzını açan çukurlarda lime lime ayrılan cesetleri. Gerçi uzun zaman olmuştu, Çar Alexis şerbetçi otu satışlarını yasaklayalı. Ama cadılar gene de bir yolunu bulmuş olmalıydı. Düğümlenmiş dillerinin altında sakladıkları küflenmiş zehri ortalığa saçmanın. Bir yol daha olmalıydı ki, dinmiyordu bu tufan, bitmiyordu bu kıyım. Veba kol geziyordu Rusya'da. 1648 senesi vebasıyla olduğu kadar vebaliyle meşhurdu. O sene Çar Alexis, cadıların derhal yakalanmaları için Belgorod Voyvodası'na ihtarda bulundu. Tez zamanda onlarca tanıdık cadı yakalandı civarda. Dumanı günlerce tüten, isi bir türlü silinmeyen ateşler yakıldı meydanlarda. Zehirleriyle birlikte alev aldılar. Havaya karıştı çürük nefesleri. Ağırlaştı hava. Kustu kusacaktı sanki. Bulanık, kurşuni. Her şey sarpa sarmıştı. Çünkü artık ortalığa ölümcül zehrini saçan, yüzlerce olmalarına rağmen kolayca tespit edilip derhal yakılan cadılar değil, tek olmasına rağmen bir türlü ele geçirilemeyen ve zaten bir türlü tutuşmayan havaydı. Hala hayatta kalabilenler, 2 ölümden birine adamıştı varlıklarını. Vebaya yakalanmayanlar cadıydı. Cadılıktan yakılmayanlar vebalı. Hava zehir saçıyordu saçmasına da, onu görmek mümkün değildi. Hava denilen bir görülmez mekandı. Hem uçsuz bucaksızdı, hem de bir solukta tüketilecek kadar kısa. Hem çok uzaktaydı, hem de insanın burnunun ucunda. Sakın solumayın diyordu çarın muhafızları. İtaatkardı köylüler. Dışarıdayken katiyen solumuyorlardı havayı. Bütün gün harıl harıl çalışıp pişirecek ot ayıklıyor, cesetlerin irinlerini akıtıyor, mezarların üstünü örtüyor, cadıların küllerini süpürüyor, sonra da gündüzü geceye emanet edip evlerine kapanıyorlardı. İşte o zaman denizin derinliklerinden hiç çıkmamanın dehşetinde, mıhlanmış bir kazazedenin ciğerleri nasıl korkunç bir telaş ve kıyıcı bir hasretle kucaklarsa suyun yüzünü, aynen öyle açıp ağızlarını kana kana içiyorlardı havayı. Bütün gece uzun uzun, kesik kesik, gizli gizli soluyorlardı. Hastalık hızla yayılıyordu. Genç çarın baş vaizi, imanın savunucularındandı. Efendim, artık müsaade edin gelsinler dedi bir gün. Çar nicedir bunu düşünmekteydi zaten. Evet dedi düşünceli düşünceli başını sallayarak. Müsaade ediyorum, gelsinler. Geldiler. Aralarındaki hainleri ayıklayıp Rus kilisesinin içindeki nifaka son vermek, koca Rusya'yı kirlerinden arındırıp dinsel törenlere çekidüzen vermek, cahil köylülerin uhrevi azabını körükleyip putperest adetlerini tamamen ortadan kaldırmak için geldiler. Gelenler çoğaldıkça katlandı düşman ilan edilenler. Düşmanlar katlandıkça çoğaldı kurban gidenler. Sapır sapır dökülüyordu insanlar. Çünkü 1648 senesi vebaliyle meşhurdu. Vebasıyla olduğu kadar. O sene tuz ihtilali patlak verdi. Haziran'ın ilk günleriydi. Çara bir türlü ulaşamayan kalabalık hıncından boyarların evlerini yaktı. Mallarını yağmaladı. Karılarına saldırdı. Haziran'ın üçünde yangın başladı. Alevler hızla yayılırken kalabalığın homurtusu Kremlin'i kuşattı. İsyancılardan biri çırılçıplak soyunmuş, arkadaşlarının omuzlarında yükselmiş, avazı çıktığı kadar bağırıyordu. O kadar açım ki sırf bir oturuşta yiyebileceklerimle buradan ta Sibirya'ya yol yaparım. Sibirya'nın umurunda değildi olup bitenler. O zaten doğuştan sağırdı. Hiçbir şey işitmezdi doğrudan kulaklarına nişan alınmadıkça. Ne Tanrı'nın yukarılarda olduğunun farkındaydı ne de Çar'ın uzaklarda. Kendi yağında kavruluyor, kendi oyunlarını oynuyordu. Mahmut dişinden yapma hileli zarlarıyla işte orada kök saldı Samur kızın hikayesi. 17. yüzyılın ilk yarısında Sibirya topraklarında. Sibirya'nın umurunda değildi olup bitenler ama Sibirya çok kişinin umurundaydı çoktan beri. Yanında 30 kossakla Yakutsk şehrini kuran Beketov bir rapor yazmıştı Çar'a. Köleniz Büyük Lena Nehri boyunca ilerledikten sonra Yakut topraklarına vardım. Orada küçük bir kale kurdum ve gerekli savunma önlemlerini aldım. Sizin için kanımı akıttım, ruhumu kirlettim ve at eti ve kökler ve çam ağacı kabuğu ve her çeşit pislik yedim efendimiz. Böyle yazmıştı raporunda. O ve diğerleri böyle böyle kazanmışlardı semiz servetlerini. Gün be gün yükselen Kürk dağlarının zirvesinden yoksulluğa lanet, tabiata meydan okuyarak. Kürkten başka hiçbir şey umurlarında değildi. Öyle yumuşaktı ki kürkler. Yumuşak ve sıcak, tüylü ve kanlı altın kesecikleri. Kürkün her türlüsü makbuldü Sibirya fatihlerinin nezdinde. Sincap, tilki, kakın peşinde koşarlardı en çok. Ama bilhassa samur. Bu küçük kıvrak hayvandan büyük servetler kazanmıştı avcılar. Her gün kızaklar dolusu samur ölüsü yığılırdı Yakus gümrüğüne. Her gün binlerce altın paha biçilirdi yüzlerce samur kürküne. Mevsim başına gelenler bile keselerini doldurmuş, bellerini doğrultmuştu çoktan. Gene de kifayet edip geri dönene pek rastlanmıyordu. Avcılar doymak bilmiyordu. Daha çok kürk, daha çok haraç, daha çok güç. Dahası vardı Sibirya'da ve onlar dahasını istiyordu. Avcılar dışı koca koca kütüklerden, pencereleri şeffaf balık derilerinden yapılmış, alabildiğine geniş ama bir o kadar basık barakalarında baharın gelmesini, buzların erimesini beklerdi aylarca. Kerpiç sobanın yanındaki yataklar en güçlülere aitti. En güçlüler en zalimlerdi. Geri kalanlar fahişelere ısıttırırdı yataklarını. Buna rağmen üşmeye devam ederlerse eğer, soba kenarındakilerin gördüğü rüyaları gizlice aşırıp üzerlerini örterlerdi sıcacık. Rüyası çalınan tir tir titreyerek uyanır, gecenin sessizliğini yırtan horultuları, sayıklamaları, inintileri, gıcırtıları dinler ve gözlerinin karanlığa alışmasını beklerdi. Gene de ne kadar dikkatli bakarsa baksın suçluyu tespit edemezdi. Hem zaten burada herkes az biraz hırsız sayılırdı. Hınç, salgın hastalık gibi sinsice bulaştığı ve intikam, yırtıcı bir hayvan gibi pusuya yatıp saldıracağı anı kolladığı için, her akşam kerpiç sobanın etrafında oynanan kumar, kıyıcı kavgalara vesile olurdu muhakkak. Bazen kendiliğinden yatışıverirdi kavga. Oyun kaldığı yerden devam ederdi. Zira avcılar için kırık bir kol ya da kırık bir bacak ölümden beterdi. Bazen de en kıtırık tartışma bile cinayetle biterdi. Ama böylesi sakatlanmaya yeğlendiğinden ölürlerinin arkadaşları olayı büyütmek istemezdi. Hem zaten burada herkes az biraz katil sayılırdı. Barakaların kokusu o kadar ağırdı ki burada bir gece uyuyanların bile üzerlerine sinerdi. Daha ilk günden itibaren barakalarda geceleyen bütün kürk avcıları aynı şekilde bakmaya başlardı. Hep aynı görünmez noktaya. Uzaklarda, görünmeyecek kadar uzaklarda damla damla erirdi karlar. Yollar açıldığında hazırlıklar çoktan tamamlanmış olurdu. Avcılar aylardır beklemenin verdiği sabırsızlıkla hemen yola çıkar, hudut boyundaki yerlilerden çar için haraç, kendileri için armağan toplardı. Yerler yüzünü görmedikleri, ismi işitmedikleri çara haraç, yüzlerini sevmedikleri, isimlerini öğrenemedikleri avcılara armağan vermeye yanaşmamalarının bedelini ağır öderdi. Sibirya'nın içlerinde ne kadar ileri gidilebileceğine kürk avcıları karar verirdi. Aslında avcıların hepsi bir an evvel zengin olup geri dönmek niyetiyle gelmişti buralara. Ama şimdi savunmasız çıplaklığıyla önlerinde uzanırken fethedecek topraklar, kat kat kabaran etekliklerin ardında hayatı ağırdan alan, kendilerini ağırdan satan Rus şehirlerine dönmek gelmiyordu içlerinden. Her seferinde kızaklarını gümrükte boşaltıp keselerini doldurduktan sonra gerisin geri dönüp bir kez daha dalıyorlardı o beyazlığa, ıssızlığa, uçsuz bucaksızlığa. Keşfedilecek yerler azaldıkça daha da katmerleniyordu henüz keşfedilmeyenin kıymeti. Şimdi herkes gözlerini Sibirya'nın kuzeydoğusuna dikmişti. Orada bir cennet olduğunu söylüyorlardı. Bir kürke sarınmadan bu dünyadan göçen yoksul anaların hırslı oğullarına vaat edilmiş bir kürk cenneti. İşte bu şaşalı hülyadan hareketle daha 1630'ların sonlarında Kossaklar Sibirya'nın kuzeydoğusuna denizden ulaşılabileceğine karar vererek karanlık sulara yelken açmışlardı. Meşin kayışlarla tutturulmuş ağaç dallarından ibaretti tekne dedikleri, katransız ve çivisiz. Geyik derisindendi yelkenleri, rüzgar arkadan esmedikçe yol almaları mümkün değildi. Devamlı yer değiştiren devasa buzdağları, meşin kayışları kesiyor, gemileri parçalıyordu. Tayfalar açlığın, pisliğin, iskorbüt hastalığının pençesinde kıvranıyordu. Ölenler hayalleriyle birlikte gömülüyor, kalanlar hayallerini büyütmeye devam ediyordu. Gemiciler envai çeşit hikaye anlatırdı Sibirya hakkında. Uzaktan bakıldığında buzdan kılıçları andıran, yaklaştıkça ışıl ışıl parlayan, iyice yanına varınca da tamamen görünmez olan acayip bitkiler vardı orada. Böcek ötüşleriyle beslenen, sesini emecek böcek bulamadığında kendini yutuveren bitkiler. Buzdağların üzerinden her bir denizciye annesinin ismiyle seslenen sedefsi deniz kızları. Kırılan buzlar birbirlerine veda ederken görülen muhteşem ışık oyunları. Buzdağların altında dünyayı gözetleyen ve kapanmadıkları takdirde varlıkları asla hissedilmeyen göz balıkları. Geceleri gemilere tırmanıp tayfaların burunlarını kemiren iğrenç sürüngenler. Boyunları olmadığı için kafaları sanki her an yuvarlanacakmış gibi görünen ve erkekleri kadınlarından ayırt edilemeyen ilkel yerliler.